أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, kerimiyle doldursun. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hediyeleşme hususundaki üsve-i hasene oluşunu, örnekliğini konuşacağız. Resulullah Efendimiz aleyhisselam hediye verir miydi? Hediye alır mıydı? Hangi hediyeler verirdi? Ne tür hediyeler kabul ederdi? Her hediyeyi kabul eder miydi, etmez miydi? Neydi Efendimizin bu konudaki hali, ahvali, hareketi, duruşu, tavrı nasıldı? Ne yapardı? Bunun örneklerini sizlere paylaşmak istiyorum. Çok önemli, hayatımızın bir parçası olan, hepimizin bir şekilde içinde bulunduğu, yapmaya çalıştığımız, zaman zaman ihmal etsek de hiçbir zaman gündemimizden düşmeyen bir husustur hediyeleşme hususu. Dolayısıyla bu aslı nedir, esası nedir, Efendimizin hayatında yeri nedir, Efendimizin sözlerinde hediyeleşme nasıl bir yer tutmaktadır, Efendimizin davranışlarında bunun yeri nedir, bunların örnekleri üzerinde duracağız. Tabii ki hediyeleşme mümin arasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Kalpler arası ülfeti, muhabbeti artırır. Sevgiyi artırır. Dolayısıyla çok faydalı, çok güzel bir sünnettir. Efendimizin sünnetidir aynı zamanda. Bakıyoruz sevgili Peygamberimize aleyhissalatü vesselam, ümmetinin birbirlerine karşı olan muhabbet ve bağlılıkların artması için hediyeleşmeyi teşvik ettiğini, kendisinin de hep hediyeler verdiğini, hediyeler kabul ettiğini görüyoruz. Efendimiz de hediye vermek de var, hediye almak da var, hediye alıp vermeyi teşvik de var. Her şey var. Hem fiili hem sözlü Efendimizin bu konuda bize örnekliği söz konusu. Ayşe validemizden bir rivayet aktaralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hediyeyi kabul eder ve ona mukabelede bulunurdu. Yani gelen hediyeyi almak güzel. Herkes getirsin bana hediye versin. O güzel bir şey. Hediye almak da güzel ama bir de onun mukabelinde hediye vermek de var. Efendimiz aleyhisselam hem hediye alıyor hem de onun karşısında da yine mukabelede bulunuyordu. Hatta daha güzeliyle, daha kaliteli olanıyla, keyfiyetli olanıyla bulunuyordu. Çünkü bir ayet-i kerime bununla alakalıdır. Nisa suresinin 86. ayet-i kerimesi bununla ilgilidir. Estağfirullah. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا. Size biri bir hediye verdiği zaman ona daha güzeliyle karşılık verin. Hiç değilse misliyle karşılık verin. Bunun selamla alakalı da bu ayet-i kerime tefsir edilmektedir. Ama konumuz hediye olduğu için ayet-i kerimenin hediye anlamını dikkatlerinize sunmak istedik. Efendimizin sünnetinde hediyeyi kabulde var, hediyeye mukabelede bulunmakta var. Yine Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Rum hükümdarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme atlastan altın sırmalı uzun yelli bir kürk hediye etmişti. Efendimiz onu sırtına giyince halk, "Ya Resulallah, bu sana gökten, semadan mı indirildi?" dediler. O kadar güzel ki sanki cennetten gelmiş gibi insanların hoşuna gitti. Onun rengi, güzellikleri adeta sanki gökten gelmiş gibi öyle sandılar. Ve "Ya Resulallah, bu sana semadan mı indirildi?" dediler. Efendimiz Aleyhisselam da "Pek mi hoşunuza gitti? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki peşkirlerinden bir peşkir, havlularından, mendillerinden bir mendil bile bundan daha hayırlı, daha güzeldir." Sonra da onu sırtından çıkarıp Hazreti Cafer bin Ebu Talip amcası oğlu Hazreti Cafer'e gönderdi. Hazreti Cafer radıyallahu anh onu giyince Efendimiz, "Ben bunu sana giyesin diye göndermemiştim." dedi. Hazreti Cafer onu ne yapayım diye sorunca Resulullah Efendimiz aleyhisselam, "Kardeşi Necaşi'ye gönder." buyurdu. Burada da hem latife var, hem bir yönlendirme var, hem bir hediyeleşmeye teşvik var. Onu Hazreti Cafer sandı ki Resulullah Efendimiz bana hediye etti. Ben onu giydi, üzerine giydi. Ama Resulullah Efendimiz aleyhisselam, "Tamam, bu sen de giyebilirsin ama Necaşi'nin sana çok iyilikleri oldu. Habeşistan'a gittiğin zaman orada Müslümanlar onlara ev sahipliği yaptı, misafirperverlik sergiledi, çok iyilikleri oldu. Dolayısıyla bu güzel hediyeye Necaşi layıktır." Aslında onu Efendimiz kendisi gönderebilirdi. O kürkü Necaşi'ye bizzat kendisi gönderebilirdi. Ama o kürkün Hazreti Cafer ile ondan gönderilmesini arz etti. Çünkü Hazreti Cafer ile Necaşi arasında, Necaşi ashamı arasında daha farklı bir hukuk oluşmuştu. Onlar bir müddet kaldılar orada. Birlikte yediler, içtiler, görüşmeler yaptılar. Dolayısıyla bu hediyenin Cafer ile gelmiş olması daha bir ayrı anlam ifade edecekti. Resulullah Efendimiz aleyhisselam buna da bir bu güzelliğe de bir vesile olmuş oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hediyeyi küçük büyük demeden kabul ederek vereni sevindirme hususundaki hassasiyetini de şöyle dile getirmektedir. Buyuruyor ki Efendimiz, "Şayet bana kürek veya paça hediye edilse, bir koyunun kürek kemiği veya diyelim ki bir paça hediye edilse onu da hemen kabul ederim." buyurdu. Peki bunun hikmeti nedir? Hikmeti şu: "Tehadev tehabbu." Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz de artsın. Bunun hikmeti bu kıymetli dinleyenlerim. Bu söz yine Efendimiz Aleyhisselam'a ait. Muvatta Husnul Hulk 16'da "Tehadev tehabbu." Birbirlerinize hediyeler veriniz ki aranızdaki muhabbetiniz artsın, ziyadelesin. Yine Efendimiz Aleyhisselam hediyeleşmenin insanları birbirine nasıl yaklaştırdığını, nasıl sevdirdiğini, aradaki muhabbeti nasıl artırdığını da şöyle beyan buyuruyor: "Hediyeleşiniz, zira hediye kalpteki kin ve nefreti yok eder. Hiçbir kadın komşu kadına verdiği hediyeyi koyun paçasından bir paça bile olsa, bir parça bile olsa küçük görmesin." buyurdu. Değerli dinleyenler, hediyeyi bir sünnet olarak veren ve alan kimse onun azlığına, çokluğuna, değerli veya değersiz oluşuna bakmamalıdır. Hediye verirken riya, gösteriş, çıkar gibi duygular araya girerse o zaman beklenen netice alınamaz. Hediyeleşme imkanlar ölçüsünde olmalı ve insanın bütçesini de zorlamamalıdır. Hediyeleşmede asıl olan hatırlamak ve hatırlanmaktır. Dolayısıyla yarım elma, gönül alma sözü bizler için ölçü olmalı ve herkes kendi gücüne göre, gönlünden geldiği şekilde hediyelerini vermeye çalışmalıdır. Tabii ki hediyenin İslam dinimizde, İslamiyet'te edebi de vardır, adabı da vardır. Mesela hediyeye karşı hediye beklememek. Şimdi birisine bir hediye veriyoruz, bir kalem, bir kitap veriyoruz, başlıyoruz beklemeye. Bakalım bundan bana ne gelecek? Şimdi bu hediye ne kıymeti kaldı? Bizim düğünlerimizde, hele Anadolu'daki köylerdeki düğünlerde böyle düğün olduğu zaman düğüne gelen kişiler hediyeler getirir. 5-10 kuruş para verebilir. İşte neyse gücüne yetiyorsa girebilir. Ama şöyle adetler var. Doğru mu yanlış mı bilemiyoruz tabii. Bir tarafta doğru gözüküyor. Düğün sahibi o gelen hediyelerin hepsinin sicilini tutuyor. Kaydını tutuyor. Ondan şu geldi 5 kuruş 10 kuruş. Sonra başlıyor. Ömrün sonuna kadar kim ne getirdiyse onu ödeyeceğim diye de tekrar uğraşıyor. Yani hediyeye karşılık vermek açısından belki bunun bir anlamı olabilir ama yani bu karşılıklı bir muhabbetten ziyade bir zorunluluk, hatta insan sıkıntıya sokacak bir şey noktasına da gelebiliyor. Dolayısıyla hediye veren karşılıksız vermeli, diğeri de öyle kayıt falan tutacağım diye uğraşmamalı. Kendisi de başkasının düğüne giderken de gönlüne ne koparsa az olabilir, çok olabilir. Ama böyle bir kendini kasmadan, sıkıntıya sokmadan da bu hediyeler verilmeli. Diğer türlü adam çetele tutuyor sayfalarca, ondan 5 kuruş bundan 10 kuruş, onu da ömür sonra saklıyor. O adama gidemedim, veremedim, edemedim gibi de bir sıkıntı içerisine girebiliyor. Bence burada insanın gönlen huzur duyacağı, mutluluk duyacağı ve ne diyelim sıkıntı çekmeyeceği bir yol edinmekte, tutmakta fayda vardır. Bununla alakalı olarak yani hediyeye karşı hediye beklememek, bu yapılamaz, hiç değilse verilenden fazla bir karşılık beklememek gibi bir adaba dikkat etmek gerekiyor. Bununla alakalı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir bedevi arasında geçen bir olay var. Çok dikkat çekici bir olay. Onu bize Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme genç bir deve hediye etti. Efendimiz de ona mukabil 6 genç deve verdi. O bir genç deve getiriyor. Efendimiz ona 6 genç deve. Bedevi memnun kalmadı. Bu durum Farikhan Efendimiz'e ulaştı. Efendimiz Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Ya mübarek, biri 6, yani bir veriyorsun, 6 deve alıyorsun, yine de memnun kalmıyorsun. Ne bekliyorsun kardeş? İşte Resulullah Efendimiz aleyhisselam, tabii belki o bedevi sahibi olduğu, belki yani onun derecesi yıldızlarda, ona sözümüz yok. Ama Efendimiz işte insanlarla uğraşırken böyle insanlarla uğraşıyor. Yani bir devesine karşılık 6 deve alıp da memnun kalmayan karakterli insanlar da var. Hiç memnun olmayanlar da var. Daha fazla bitirdiği olanlar da var. Daha farklı böyle özellikler taşıyan insanlar var ama Efendimiz ondan her biriyle bir granit işçiliği gibi, elmas işçiliği gibi onlarla ilgilendi. Onları insanı kamil haline getirmek için emek verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da 1'e 6 genç deve alan bedevinin memnun kalmamasını görüyoruz. Bu durum peygamberimize haber verilince Resulullah Efendimiz Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil 6 deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. Allah'a yemin olsun şu günden sonra muhacirler, Kureyşliler, Ensariler, Sakıfliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim buyurdu. Bu tabi bu rivayet Tirmizi Muvatta'da, Ebu Davud'da geçiyor kıymetli kardeşlerim. Herhalde bunun bir izahı olmalı. Yani kesinlikle efendim kimse hediye almam değil de, yani demek ki bu tür durumlar karşısında Resulullah Efendimiz Aleyhisselam o yapılan davranışın yanlışlığına, doğru olmadığına, yani insanların biraz böyle kadir şinas, kadir insanın kadrini takdir edecek, iyiliği takdir edecek, onun şeyini bilebilecek bir özellik olmasını, bu kadar da olmaz diyebileceği durumlar bunu bize öğretmiş oluyor sevgili Peygamberimiz. Habib-i Ekrem Efendimiz bir takım insanlardan böyle kabalıklar görür ve daha çok onlara af, müsamaha ve mülayimetle davranırdı. Allah Resulü'nün hayatında bunun örnekleri çoktur. Fakat bu tür üzücü ve kaba davranışlar bazen de Efendimiz Aleyhisselam'ı o kadar ehemmiyet vermesine rağmen hediye kabulünde bile bazı kısıtlamalara sevk ettiğini görüyoruz. Yani Resul Efendimiz o kadar müsamahasına, o kadar affına, o kadar hoşgörüsüne, o kadar diyelim ki mülayimetine, rıfkına, affına, bağışlamasına rağmen bazen bu tür ölçüsüz kabalıklar Efendimiz Aleyhisselam'a da ne yapıyor? Onun da bir kısım ölçüleri ifade etmesine ve o ölçüleri insanlara hatırlatmasına da sebep olabiliyor. Buradan, bu rivayetten anlaşıldığına göre daha çok istemeye bahane olması için hediye vermek de böyle bir hediyeyi kabul etmek de güzel bir davranış değildir. Peygamberimizin istisna ettiği kimseler ise daha ziyade tok gözlülük, cömertlik, sehavet, himmet yüceliği, hediyede karşılık beklememek gibi güzel vasıflarla mümtaz olanlardır. Bu vasıftaki insanlardan gelen hediye daha huzur verici ve gönül alıcı olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaruri olmadıkça hediyeyi de asla reddetmezdi. Fakat dinin yasak kıldığı bir durum söz konusu olduğu zaman dinin emrine tazimi her şeyin üstünde tutardı. Bakalım, bunun da bir örneği var. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulüne bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat Resulullah onu kabul etmeyip bana geri verdi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce hediyenizi ihramda olduğumuz için alamadık buyurdu. Sa'd bin Cessame bahsi geçen hediyesini takdim ettiği sıralarda ihramlıya avın yasak olduğunu henüz bilmediği için hediyesinin kabul edilmeyişine üzülmüştür. Şefkatli Efendimiz sahabesinin meseleyi yanlış anladığını, hediyesinin reddedildiğini sanarak üzüldüğünü görünce onu hemen rahatlatmak istemiş ve eğer ihramlı olmasaydı hediyesini kabul edeceğini bildirmiştir. Bu bakımdan insanların birbirlerini yanlış anlamasına, davranışları yanlış yorumlayarak gönül koymasına fırsat vermemek, yanlış anlaşılabilecek davranışların sebeplerini hemen açıklamak icap eder. Çünkü Efendimiz o hediyeyi almayıp da bu izahı yapmasaydı o kişi, acaba ben ne günah işledim, ne yanlış yaptım ki Allah Resulü hediyemi almadı, geri çevirdi diye gönlü kırılabilir, üzülebilir. İleriki zamanlarda daha böyle bunu bir kendisine dert, sıkıntı yapabilir. Ama Efendimiz duygu derinliği, empati özelliği çok yüksek seviyede olan bir insandı. Hemen onun neler hissettiğini, neler düşünebildiğini fark ettiği için, yüzünden okuduğu için ta'rifuhum bi simahum, sen onları yüzlerinden tanırsın ayetinde geçtiği üzere yüzünden okuduğu için ona bunun sebeplerini, gerekçesini söylüyor ve o kişinin de üzüntüden, kederden, tasadan gönlünün feraha kavuşmasına da vesile oluyor. Bize de bir örnekli teşkil ediyor. Eğer orada karşımızdaki insanın gönlü kırılacağı bir şey, durum söz konusu ise onu geciktirmeden anında hemen onu izah etmek ve o kişiyi rahatlatmak Efendimizin bir sünneti olmuş oluyor. Bunu da bizim beşeri münasebetlerimizde, komşuluk, arkadaşlık ilişkilerimizde de bu hassasiyeti gözetmemiz uygun olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, Fahri Kainat Efendimiz istisnai durumlar haricinde umumiyetle müşriklerin ve gayrimüslimlerin verdikleri hediyeleri de kabul etmezdi. Ve bunun yasak olduğunu söylerdi. İyaz bin Himar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a bir hediye takdim etmiştim. Bana Müslüman mı oldun diye sordu. Hayır dediğimde ben müşriklerin hediyesini almaktan nehyolundum buyurdu ve hediyemi almadı. Ancak devletler arası münasebetlerde durum farklıdır. Hazreti Ali der ki, Kisra Resulullah Efendimiz'e bazı şeyleri hediye etti. Efendimiz ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundular. O da onlardan bunu kabul etti. Çünkü bunlar devlet başkanı olup devlet arası münasebet açısından hediyelerini kabul etmek maslahat icabıdır. Dolayısıyla burada yani şahsi durumla bir devlet başkanı olarak Efendimizin sergilediği durum arasında bir farklılık görüyoruz. Yani bir devlet başkanı olarak bu tür hediyeleri kabul etmesi uygundu ve kabul etti. Ama diğer fert olarak o müşriklerden gelen hediyeleri de Efendimiz Aleyhisselam kabul etmedi. Tabii bunları da iyi öğrenmemiz lazım. Yani bize gelen hediyeler hangi mana ile, hangi anlamda hediyeler geliyor ve onlar sahih olur mu olmaz mı, caiz olur olmaz mı meselenin fıkıh tarafını dikkate alarak o hediyeleri kabul veya reddetmek gerekebiliyor. Yani hediyede bile bir işin fıkıh yönü, bir hukuk ve ahkam yönü olduğunu görüyoruz. Onları da öğrenmek ve ona göre davranmak gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi durumlarda hediye kabul edilmemesi gerektiğini de yine bildiriyor. Ebu Umame radıyallahu anh dediğine göre şöyle buyurmuştur. Kim bir kimseye yardımcı olur, o da buna karşı bir hediyede bulunursa, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur. Birisi hakkında hüsnü şahitte bulunmak mendup, hatta bazı hallerde vacip olur. Yalnız bu hizmete karşı hediye almak caiz değildir. Böyle bir talepte bulunmak faizin helal malı ziyana uğrattığı gibi hizmet sevabının yok olmasına sebep olur. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben ehli suffadan bir kısım insanlara yazı yazmayı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de bu yay benim için büyük bir mal değil. Onunla Allah yolunda atış yaparım. Ancak yine de gidip Resulullah'a soracağım dedim. Gelince ey Allah'ın Resulü, kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kimselerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım dedim. Efendimiz bana, eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et cevabını verdi. Tabii işte bu rivayetler, bunların bu Ebu Davud'da geçiyor kıymetli dinleyenlerim. Ama mesele bir fıkhi konu olarak ele alındığı zaman orada mezhep imamlarımızın, müçtehitlerimizin Efendimiz'den nakledilen bu rivayetleri, bu hadisleri, bu olayları nasıl değerlendirip onlardan nasıl hükümler çıkardığına bakmak lazım. Ama buradaki olay bunu gösteriyor. Yani yazı yazma ve Kur'an-ı Kerim okutma karşılığında almış olduğu bu hediyenin caiz olmadığını söylüyor bu rivayet. Ebu Davud buyuruyor 38'de, 37'de. Ama dediğim gibi bu hususlarda sadece tek rivayet bu değil. Başka rivayetler de var ve müçtehitlerimizin kullandığı farklı deliller ve bilgiler de söz konusu. Orada böyle tek tek hadislerden hareketle bir amel yolunu tutmaktan ziyade fıkhi açıdan değerlendirilen ve oradan ortaya çıkarılan hükümlere bakmanın gerekliliğini burada ifade etmemiz lazım geliyor. Nitekim daha sonraki dönemlerde bir takım zaruretler sebebiyle Kur'an talimine karşılık ücret alınabileceği hususunda görüşte beyan edilmiş olsa da asıl saadette İslam'ın ilk yıllarında bu tür hizmetlere karşı asıl ücret talep edilmediğini görüyoruz. Hediyede dikkat edilmesi gereken bir hususta hediyeden dönmemek, hediye vermekten vazgeçmemek veya daha da kötüsü verilen hediyeyi geri almaya kalkışmamaktır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Birinin bir hediye verip veya ikramda bulunup tekrar bundan dönmesi caiz değildir, helal değildir. Ancak baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir. Verdiği hediyeyi geri isteyen kimsenin durumu affedersiniz köpeğe benzer. Köpek yemek yer, karnı doyduktan sonra kusar, sonra da dönüp kendi kusmuğunu yer buyuruyor Ebu Davud buyuruda. Peygamber Efendimiz bu şekilde ağır ve şiddetli bir teşbihte bulunarak hediyeden dönmenin kötülüğünü anlatmış. Böylece insanları bu çirkin fiilden de uzaklaştırmış olmaktadır. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın gıybet gibi fena bir hasletten insanları uzaklaştırmak için bu günahı bir kimsenin ölü kardeşin etini yemesine benzetmesi gibi. Dolayısıyla değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, İslam hayatın her alanını kuşatacak şekilde prensipler getirmiştir. Hiçbir alanı İslam, Kur'an-ı Kerim ayetleri, Efendimizin hadis-i şerifleri, sünneti, ulemanın içtihatları ve hiçbir alan boş bırakılmamıştır. İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmesini temin edecek bu edep kaidelerini Üsve-i Hasene Efendimiz 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca ashabına talim ederek insanlığa büyük bir medeniyet takdim etmiştir. Yani bu hayatın her alanı Allah'ın emrine, muradına, rızasına uygun sünnet-i seniyye ile güzelce böyle ilmek ilmek dokunmuş ve bize böyle bir hayat hediye edilmiştir. Bize düşen de hayatı bize takdim edilen bu güzel örnekler istikametinde yaşayabilmektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu çerçevede tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.